İslami Tebliğin Mekke'deki Etkileri.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budu ve la entum a'budun ma a'bud ve la ana a'budun ma a'budtum ve la entum a'budun ma a'bud lekum dinukum ve liyedin. Sadakallahul azim. Utbe, Haşim'in kardeşi Abdüşşems'in torunu Utbe, yani Resulullah'ın kuzenlerinden olan, hepsi de aynı köke bağlı bulunan, merbut bulunan bu elebaşı, Resulullah'ın yanından böyle karışık duygularla ayrılmıştı. Müşrikler anladılar ki, gerçekten de karşılarında samimi bir dava adamı duruyor. İnandığına tam inanan, inancının bedelini ödemeye hazır olan ve inancını hiçbir şeye satmayacak olan bir dava adamı. Bu sefer müşriklerin teklifi farklı bir alanda gelişiyor. Yine kendi aralarında bir istişare sonucunda Darun Nedve'den çıkan karar şu oluyor. Gidelim, ona teklif edelim. Diyelim ki, zararı yok. Biz senin tanrını, senin söylediklerini kabul edelim. Dolayısıyla senin dediğin biçimde kulluk edelim. Ama sen de bizimkileri kabul et. Sen de bizim tanrımıza, bizim tapınma biçimimize, bizim hayat tarzımıza karşı çıkma. Biz de senin hayat tarzına karşı çıkmayalım. Bir sen bizim taptığımız gibi tap, bir de biz senin taptığın gibi tapalım. Diyelim. Gelirler ve teklifi iletirler. Resulullah tekliflerini dinler. Ve tebessüm eder. E ilahun me'allah. Allah'la beraber bir başka Allah mı var? Allah'la beraber başka bir tanrı mı var ki siz bana böyle bir teklifi getiriyorsunuz? Bakarlar ki olmayacak. Pazarlığa başlarlar. Tamam, kızma ya Muhammed. Biz bir ay sen bizim tanrılarımıza ya da sen bizim ibadet ettiğimiz gibi doğrusu ibadet et, bizim klasik ibadetimiz gibi biz de 11 ay senin önerdiğin tarzda ibadet edelim. Onlar için problem yoktur. Onlar Allah'a da inanmaktadırlar çünkü. Biliyorlar bunu. Ama putlarına da inanmaktadırlar. Tabii bu pazarlıkta sökmeyince biraz daha inerler. Tenzilat yaparlar. Derler ki biz bir gün istiyoruz senden. Sırf Araplar içerisinde bizim şerefimizle oynamayasın. Bir gün sen bizim taptığımız gibi tap, biz geri kalanın tamamında senin önerdiğin şekilde kulluk ederiz. Taptığın gibi taparız. İşte bu noktada Kur'an kesin ve net cevabı verir. Kul, de ki bu pazarlıkçılara, ya eyyuhel kafirun, ey kafirler güruhu, la a'budu ma ta'budu. Tapmam sizin taptıklarınıza. Ve la entum a'budun ma a'bud. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz zaten. Ve la ana a'budun ma a'budtum. Ve ben asla tapmayacağım sizin taptıklarınıza. Ve la entum a'budun ma a'bud. Siz de asla tapmayacaksınız benim taptığıma. Ya da benim taptığım gibi tapmayacaksınız. Lekum dinukum ve liye din. Sizin dininiz size. Benim dinim bana. De ey tevhid akidesinin mübelliği olan Resul der Allah. Bu konuda son ve kesin sözü söyle. Onlar bilmektedirler. İnançta bir gedik açılırsa, surda bir gedik açılırsa, bu gedikten girmesi kolay olur. Onun için müşrikler, tarihin tüm batıl ehli gibi, yalın kat, saf ve temiz imanlıların imanında küçük bir delik açmaya çalışırlar. Yani azıcıktan ne olur ki? Mantığına saptınız mı eğer? O zaman bittiniz işte. Canım %95 o sana iman etsin. %5 de ne olur ki sen onunkine iman etsen? Deyiverdiğin zaman bitmiştir. Geçen bir çevre raporu okudum. Çok ilgimi çekti. Çok ilgimi? Çünkü bir gram civanın tam 100.000 ton deniz suyunu yaşanmaz hale getirdiğini okudum. Bir gram civan. Bir kilo yağın bu kadar deniz suyunu yaşanmaz hale getirdiğini okudum. Çok ilginç. Demek ki küfür bir gram civanın deniz suyuna düşmesi. Düşünün bir gram da değil. Bir kazan bala, bir ölçek pislik, affedersiniz, katıldığını düşünün. Ya ne olur ki? Buraya düşen pislik, bu balın orana vurursak %1'i bile değil. %99'u bal olduğuna göre, bu %1 çok fazla da önemli değil, yeriz diyebilen var mı? Mideniz alır mı? Olur mu? Şirk bundan daha beter bir şey. İman balına küfür pisliğini karıştırıp haşa Allah'a iman diye sunacaksınız. Bu daha çok kötü bir şey. Çok kötü bir ahlaksızlık. Şirk bu işte. Hakla batılın karıştırılmış biçim. Şurada bir gedik açılırsa düşünün. Gemide eğer bir çivi deliği kadar delik olsun, koca bir gemiyi batırır dibinden. Onun için ambarın dibinde şöyle bir parmak geçecek kadar delik olsun, koca ambar boşalır. Öyle değil. İman da böyledir. Kalp de böyledir. Delik istemez. Çatlak istemez. Bir çatlama olduğunda iman oradan boşalıverir. Ya da dışarıdaki pislik içeri geçiverir. Onun için iman pazarlığa gelmeyen bir şey. Onlar da iyi biliyorlardı. Eğer Resulullah pazarlığa geliverseydi eğer, iş bitmiş olacaktı. Onlar için kendilerinin meşru addedilmesi önemli. Bizim meşruiyetimizi tanı yeter. Ama bakınız, çok ilginç değil mi? Burada şimdi kim üstün? Kim üstün? Güç onlarda, para onlarda, devlet onlarda, Mekke'nin tamamı onlarda, onların kabilesi daha kalabalık. Ama kim üstün? Evet, inanıyorsanız siz mutlaka üstünüz. Ama inanıyorsanız, üstün değilseniz biraz da inanmıyor olduğunuzdandır anlamına çıkıyor. Üstün olan mı? Hazreti Peygamber. Görüyor musun? Pazarlığa gelmeyiş tavrını görüyor musun? İşte üstünlük orada. Tek başına kalsa da imanından tavize yanaşmayacak. Günler günleri kovalıyor. Mekke'nin 4 tane kodaman kabilesi var. Bir tanesi Mahzumiler. Benu Mahzum. Biliyorsunuz. Reisi Velid, Ebu'l-Hakem min, yani Ebu Cehil'in amcası Velid. Ebu Cehil de Mahzumilerden. Hatırlayın, Erkam bin Ebil-Erkam da Mahzumilerdendi. Resulullah'a evini ve sabrını, yüreğini açan o genç, o delikanlı. Bunlar sürekli Haşimilerle müsavama halindeler. sürekli Haşimilerle hem pazarlık yapıyorlar, hem çekişiyorlar, hem rekabet içerisine giriyorlar Mahzumiler ve onların lideri Velid. Bunun yanında Mekke'nin ikinci büyük Kodaman kabilesi, Abdümenaf kabilesi ki Abdüşşems oğulları da diyebiliriz bunlara, Utbe ve Şeybe kardeşlerin reisliğini yaptıkları ve Resulullah'a uzaktan büyük dedesinden akraba düşen bu kabile. Üçüncü kabilesi, Mekke'nin üçüncü büyük kabilesi ki bunlar hep reisliğe oynayan kabileler. Ümeyye, Benu Ümeyye. Harp ölmüş, yerine Ebu Süfyan geçmiş. Benu Ümeyye'nin yeni, taze reisi. Ve bu kabileler arasında Mekke'nin alttan alta da bir liderliğine oynama savaşı var. Ama her halükarda bunlar Mekke'nin kalbur üstü kabileleri ve bu saydığım isimler de bu kabilelerin liderleri. Bir gün Resulullah biliyor ki bu kabilelerden bir tanesi eğer imana gelirse gerçekten muzahir olacaklar İslam'a. Ama amcasını dahi ikna edebilmiş değil Resulullah. Amcası dahi, Ebu Talib dahi henüz imana gelmemiş. Onun için Resulullah bir gün gözüne kestiriyor Velid'i. Çünkü Velid diğerleri kadar anut değil. Makul bir lider. Yaşlı olması hasebiyle de saygın biri. Hatta ahlaklı biri aynı zamanda. Mekke içerisinde sevilen biri. Ha ahlaklı olması bizim bildiğimiz manada imandan gelen bir ahlak değil. İhsan ehli olması, insanlara yardım ediyor olmasından kaynaklanıyor. Çünkü zengin, çünkü büyük ticari filoları var o dönemde. Özellikle Şam'a sefer yapar. Onun için de Velid'e varıyor bir gün Resulullah Kabe'nin yanında tek yakalıyor ve ona anlatıyor. Kur'an okuyor. Tam o sırada Mekke'nin tanınmış amalarından, körlerinden bir tanesi geliyor oraya. İbni Ummi Mektum geliyor ve diyor ki ya Muhammed bana Kur'an oku. Geriden geriye bir muhabbeti var. Bir sevgisi var. Resulullah'a bir sevgisi var. Müminlere bir yakınlık duyuyor, yürekten bir yakınlık. O anda orada buluveriyor Resulullah'ı ve ya Muhammed gözü de görmüyor, sese geliyor Resulullah orada. Velide davet yapıyor, ona Kur'an okuyor, gözü de görmediği için sese geliyor Resulullah'ın omuzuna vurmaya başlıyor. Ya Muhammed bana Kur'an oku. Tabii Resulullah o anda ne yapıyor? Bildiği falan yok. Efendim, karşısındaki kim? Onu da bilmiyor, görmüyor çünkü. Resulullah pek aldırmıyor, bir daha omuzuna vuruyor. Bana Kur'an oku. Bir daha omuzuna vuruyor. Resulullah şöyle yüzünü ekşitiyor ve geri Velid'e dönüyor. O anda Allah'ımızın hoşlanmadığı bir hareket olarak hem tarihe geçiyor hem Kur'an'a. Abese ve tevella. Yüzünü astı, ekşitti ve yüzünü döndü. Çehresini astı ve yüzünü döndü. En câehul a'ma. Kör geldi diye. Ve mâ yudrike leallehu yezzekâ. Ne biliyorsun? Hadi o arınacak. Hadi o temizlenecek idiyse. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى Ya da ona verdiğin öğüt fayda edecekse. Fakat şu müstahinilik eden, Allah'a muhtaç değilmiş tavırları içerisinde burnunu diken adama gelince فَاَنْتَ لَهُ تَصَمْتَى Sen tutmuş, onu adam etmeye, ona laf anlatmaya çalışıyorsun. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى Hem sana ne onun arınmasından? üstüne lazım. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Fakat şu sana koşarak, şu sana yürekten, gönülden gelen, ayaklarıyla değil, yüreğiyle koşup gelen şu adam, وَهُوَ يَخْشَى. O Allah'tan korkuyordu. Ölçü bu. O Allah'tan korkuyordu. O Allah'ı seviyordu çünkü. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهُ. Sense öbürüne yöneldin, onu bıraktın. Kelle. Kesinlikle böyle bir şey yapma. Hayır. اِنَّهَا تَذْكِرَ. İşte bu var ya, bu Kur'an bir hatırlatmadır. Bir uyarıdır. Bir tenbihtir. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. Kim için bir uyarı, bir tembihtir? Elbette ki söz dinleyen için, laf anlayan için, yüreğini açan için bir uyarıdır, bir tembihtir diye devam edip gidiyor ve yüzünü döndü. Resulullah onun üzerine anlıyor ki, biliyor ki artık sadece ve sadece uyarmakla mükellef, iletmekle mükellef ve yine biliyor ki Resulullah bu dinin geleceği sadece kodamanların omuzunda değil. Allah'a yaslanması gerektiğini, toplumsal kesimlerden bir tanesine yaslanmaması gerektiğini anlıyor. Orada niyetini bozmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Toplumsal katmanlardan herhangi birine yaslanmak gibi bir zorunluluğu olmadığını anlıyor. Allah'a dayanmasının kendisi için yeterli olduğunu anlıyor. Mekke'nin yüksek tabakasının gelip gelmemesinin hakikatin hakikat oluşuna herhangi bir şey getirmeyeceğini anlıyor. Aksine bir şeyi daha anlıyor ki, bu dinin doğal müttefiki ezilenlerdir. Horlananlardır, yalın ayaklılardır, başı kabaklardır, onu anlıyor. Zaten bu bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra özellikle Resulullah kölelere yönelecektir. Çok ilginç. Aslında bir sosyoloji dersi veriliyor burada Resulullah'a. Toplum nasıl değerlendirilir? Allah nazarında, daha doğrusu Allah'ın baktığı yerden bakınca toplum nasıl gözüküyor? Hangi kriterlerle değerlendireceksiniz toplumu? Kim önemlidir, kim önemsiz? Allah'ın baktığı yerden bakınca bizim değerlendirme kriterlerimiz daha da farklılaşıyor. İşte Allah burada kriter koyuyor. Ve bu davetler tabii ki ardı ardına geliyor. Birbirini kovalıyor. Ancak öbürleri de boş durmuyorlar. Velid, Muhire, Utbe, Şeybe, Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil yani. Bunlar sık sık bir araya geliyorlar ve fikir teatisinde bulunuyorlar. O ara şöyle bir propaganda yayıyorlar. Diyorlar ki, tamam, peygamberlik gelmiş olabilir. Lakin problem şu, peygamberlik bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu? Peygamberlik gelecek olsa bu toplumda Velid'e gelirdi ya da Taif'in efendisi Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sakafi'ye gelirdi. Ne ona ne buna gelmeyen peygamberlik buna mı gelecek? Üstelik eğer toplumda cömertlikse en cömert olan Velid. Çünkü en çok servet onun. Hacıları sulamaksa, binlerce hacıyı hiçbir karşılık almadan her yıl sulayan veli. Hacıları doyurmaksa Allah'ın konuklarını, binlerce kişiyi hilafsız her yıl doyuran, yüzlerce deve ve koyun kesen veli. Ölçülere bak. Ölçüler farklı. O halde peygamber olması gereken Velid değil mi? Şimdi iş biraz daha farklılaşıyor. Yani peygamberliği olabilecek bir şey olarak kabul ediyorlar ama bu sefer koydukları ölçüye uymuyor. İşte aslında Abese suresinde ifade edilen de bu, tam bu. Müstagniler. Çünkü değerlerinin başkaları tarafından nasıl görüldüklerinden kaynaklandığını sanıyorlar. Yani kişiye değerini Allah verir diyemiyorlar. Onun için de toplumun nazarındaki değerlerden yola çıkıyorlar. Kitlesel değerlerden yola çıkıyorlar. Bu noktada zenginlik onlar için önemli, cömertlik onlar için önemli, asalet onlar için önemli, asil bir kabileden gelmek. Yine savaşçı sayısının çokluğu onlar için önemli. Yani bunların içerisinde gerçekten erdem sayılacak birçok şey var. Ama hakiki erdemin çok daha derinlerde bir yerde olduğunu unutuyorlar. Ve bütün bu sayılanların aslında yüzeysel bir erdem olduğunu, eğer toplumsal bakımdan toplumun değer yargıları bunları yargılamayacak bir durumda olsalar, bütün bu erdemleri bir gün içinde terk edeceklerini unutuyorlar. Yani iyi desinler problemi. Allah ne der diye yapmıyorlar yaptıklarını. İnsanlar ne der diye yapıyorlar. Allah'ın yerine toplumu koyuyorlar. Onun için de burada Allah'a hoş gelen şeyi değil, kitlelere, yığınlara, kalabalıklara hoş gelen şeyi yapıyorlar. Ve bu bazen çatışıyor. İlahi değerlerle sosyal değerler bazen çatışıyor. Çatıştığında ilahi değerleri bırakıp sosyal değerlere gidiyorlar. Neden? Çünkü öldükten sonra yaşayacaklarına inanmıyorlar. Problem bu. Problem bu. Toplumu Allah'ın yerine koyarken toplumdan peşin alıyorlar da ondan Allah vadeli verecek cenneti. Onun için inanmıyorlar. Problem bu. O sebeple de bu dönemde özellikle 4. 6. yıllar arasındaki inen hemen ayetlerin tamamının %90'ı ahiret inanıyor. İşte problem burada. İnanmıyorlar. Onlar dünyada yaptıkları iyiliklerin dünyada karşılanacağını biliyorlar. Öldükten sonra da iyi bir nam, iyi bir isim, iyi bir şan, iyi bir ad bırakmanın kendileri için en büyük nimet olduklarını, cennetlerinin bu olduğunu düşünüyorlar. Bakın, problem temelde yatan bir problem. Görüyorsunuz. İşte bir meziyeti gerçek meziyet yapan, bir fazileti, erdemi gerçek erdem yapan aslında o erdemin ne olduğundan daha önemli niçin yapıldığıdır. Yani temelinde yatan niyet. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Amellerin, eylemlerin, fiillerin niyetlere göre ölçülüp tartılması da işte bundan. Bir insan bir kız çocuğunu besler. Yetim bir kız çocuğunu, sokakta kalmış bir kız çocuğunu evine getirip besleyen bu insanın bu davranışı toplumsal normlar açısından geriden bakınca muhteşem bir fedakarlıktır, erdemdir. Ancak ya bu insan sokakta kalmış bu kız çocuğunu büyüttükten sonra kötü düşüncelerine alet et. Bunu kim değerlendirecek? Bunu Allah değerlendirecek. Bunun farkını Allah koyuyor. O zaman bu insanın dışarıdan bakınca yahu ne kadar büyük bir erdemlik dediğiniz bu fiili eğer bu niyetini öğrenseniz Allah belasını versin diyeceğiniz kötü bir davranışa girmez mi? Bu kadar da adilik olmaz ki demez misiniz? Peki bir zaman önce ya bu kadar güzellik olur, ancak bu kadar fedakarlık olur dediğiniz bir davranış, niyeti öğrenince bu kadar da alçaklık olmaz ki diyecek kadar değişiyorsa, temel nedir, değişen nedir burada? Niyettir tabii. İşte Allah kalplerin özünü onun için bilir. Ve işte Allah'ın baktığı yer burasıdır. Onun için Allah'ın baktığı yerden bakıyorsanız eğer, mutlaka sizin de niyetleri hesaba katmanız gerekmedi. Dedim ya, bir Mekke'de bir yarış yaşanıyordu. Bu yarış erdem yarışı değildi, gerçek erdem yarışı değildi. Bu yarış bir yerde dünyevi ihsan yarışı idi. İsim yarışı idi. Çünkü ölçüler öyle konmuştu. Gerçekten de kadim Araplarda şöyle baktığınızda, kuş bakışı baktığınızda insani erdem olarak göreceğiniz birçok şey var. Öylesi bedevi bir toplumda, öylesi çölün ortasına mahkum olmuş bir toplumda, dünya toplumlarının birçoğundan önde birçok güzelliklere ve özelliklere sahip olduğunu görürsünüz bu toplumun. Dillere destan bir cömertlikleri var. Kendilerine sığınana düşmanları olsa, babalarının katili olsa dokunmazlar. Ve dokundurtmazlar da. Eğer kendilerine sığınan düşmanları ise onun düşmanlarıyla savaşırlar, çok gariptir. Düşmanları olsa dahi onun üzerine yürüyen düşmanlarıyla savaşırlar. Bizi dedi, bize sığındı diye. Yine bu insanlar önce çalarlar mesela bazı kabileler, işte söyledim ya, Gıfar kabilesi kervan olarak geçinirdi. Çalarlar, soyarlar ama bir misafir geldiğinde de soydukları, çaldıkları, vurdukları her şeyi misafirin önüne dökerler. Yani böyle bir çelişki. İşte bu erdemler, görünen, gözle görünen ama dışarıdan bakınca erdem gibi gözüken bu şeylerin aslında temeline inince besinler için yapıldığını, el gördülük yapıldığını anlıyorsunuz. Rabbimiz o toplumu terbiye ederken ahiret inancının bu kadar vurgulanması o topluma erdemin gerçek kaynağının insanların niyetleri olduğunu ortaya koymak için. İşte burada bir zihnin devrimi, bir zihniyet devrimi, inkılabı yapılıyordu aslında. Ve Kur'an bu inkılabı gerçekleştirdi. Bu inkılabı gerçekleştirdiği için anlayamadılar. Ebu'l-Hakem diyordu ki, tamam diyordu, anladık. Bizim mahzumiler yarış yapıyor onlarla, Haşimoğullarıyla. Haşimoğulları yedirdi, biz daha fazlasını yedirdik. Haşimoğulları suladı, biz daha fazlasını suladık. Haşimoğulları yardım etti, biz daha fazlasını yardım ettik. Haşimoğulları, hacıları barındırdı, biz daha fazla barındırdık. E şimdi Haşimoğulları çıkmışlar, bir peygamber çıkarmışlar içlerinden. Problem diyordu şu, biz nereden bulacağız bir peygamber? Yani olayı bu noktaya taşıdılar. Aslında Utbe'nin bakışı da böyleydi bakınız. Yamuk bakış olunca, Utbe biliyorsunuz Resulullah'ın büyük dedesinden kuzeni, amcazadesi. Resulullah'ın büyük dedesi Haşim'in kardeşi Abdüşşems'in torunudur Utbe. Utbe ve Şeybe. Resulullah'ın karşısında yer alan kodamanların ikisi. Ancak bunların itiraz biçimi farklı, öbürlerine benzemiyor. Hatta Utbe ile Ebu Cehil arasında bir kavga geçiyor bu arada. Kavga nasıl biliyor musunuz? Ebu Cehil'e diyor ki Utbe, ne yani diyor şimdi? Bizden bir kral, kral olmakla beşinci göbekten büyük dedesini kastediyor. Büyük dedesi Beni Fihr'in kralı imiş bir zaman. Resulullah'ın büyük dedesi yani beşinci göbek dedesi. Bizden bir kralla bir peygamber çıkınca illa sizin de bir kralla bir peygamber mi çıkarmanız lazım? Kendisi de müşrik. Şey yarıştırıyorlar. Kabile. Bizim kabile, sizin kabileyi. Bakınız kendisi de müşrik. Utbe'nin kendisi. Hatta geçen Utbe'mde de söyledim. Geldiğinde kodamanlara söylediğini hatırlayacaksınız Utbe'nin. Yahu diyor başarılı olursa yani biz Mekkeliler başarılı olmuş oluruz. Bizim bir peygamberimiz olmuş olur. Bundan ne zararımız olur ki diyor. Ama bunu derken temelde yatan düşünce hakikati tasdik değil. Problem bu. Tam bunları söylerken tevafuk ya, Resulullah da orada Kabe'dedir. Davet yapıyordur. Bu sözlerini duyuyor Utbe'nin. Ve Resulullah müdahale ediyor. Utbe diyor, amcazadem, sen Allah'ı savunmuyorsun. Sen kabileni savunuyorsun. O yüzden ki kendisini savunuyor. Ama savunma biçimi farklı. Sen Allah'ı savunmuyorsun. Getirdiğim hakikatleri savunmuyorsun diyor. Oysa şöyle düşünmesi gerekmez mi? Ya şimdilik bunu kafesleyelim. Yanımıza alalım. Bununla karşı tarafa gol atalım. İleride kozlarımızı paylaşırız. Diye düşünmesi lazım Resulullah. Böyle düşünmüyor. Temelde yatan o yanlışlığa dikkat çekiyor. Aslında senin benden yana gözükmenle onların bana karşı çıkmasının temeli aynı diyor yani. Çünkü sen benden yana dururken Allah'tan yana değil, kabilenden yana. Benim senin amca zaten olduğum için benden yana duruyor. Problem bu. Hatırlayacaksınız. Tam bu aralarda bir olay daha oluyor. Ebu Leheb, Resulullah'ın can düşmanı. Çağırıyor. Yeğenim diyor. Tamam. Bundan böyle kardeşimin yaptığı şeyin aynısını Ebu Talib'i kastediyor. Benden de göreceksin. Bir sorun var. Nedir amca? Babam nerede diyor. Babam nerede? Abdülmuttalib. Fahuva finna. O cehennemdedir. Vay hak diyor. Yazıklar olsun sana. Senin davetine, getirdiğine. Bundan sonra benden daha azılı bir düşman bulamayacaksın. Şimdi aslında Resulullah'ın buradaki söylemek istediği şey Abdülmuttalib'in ahiretteki durumunu söylemek değil, kast o değil. Burada muhatabının sorusunun için sorduğu ve Resulullah'ın da bu sorunun maksadını anlamasıdır problem. Problem yoksa Abdülmuttalib'in yerini tayin değildir. Bu sözden, bu hadisten yola çıkarak Abdülmuttalib şurada demek abesle iştigaldir. Ama asıl olan burada onun için sorduğunu bilmek. Baban eğer cennette dese ben de babamın yolundayım diyecek. O halde yeğenim bu millet de babamın yolunda. Sen kime karşı çıkıyorsun diyecek de onun için. Problem burada. Resulullah'ın işte keskin zekası, feraset ve basireti bu noktada gelen böyle bloke edici sorulara da karşılık veriyor ve daha başta net olan çağrısını bulandırmıyordu. Evet sevgili dostlarım, Mekke böyle. Mekke'de gerçekten de bir kafa karışıklığı var. Artık davet safhasında dört aşama vardı. Bir, sükut, görmezden gelme. Onu geçtiler. İkincisi, alaya alma. Onu da geçtiler. Üçüncü aşama, artık tazim. İşkence aşaması. İşte o üçüncü aşamanın başlarındayız. Ve önümüzdeki dersten itibaren inşallah o aşamadan devam edeceğiz.